Üçlü Mete ile Kripto Odası başlıyor.
Aralık Cuma sabahından Kafa Radyo'dan Kripto Odası'ndan tüm Türkiye'ye, yurt dışında bizi dinleyen dinleyicilerimize günaydın. Hepinize sağlıklı ve güzel bir gün dileyerek her sabah olduğu gibi programımıza başlıyoruz. Bugün de Kripto Odası'nda saat 10'a dek sizlerle birlikte olacağız. Gündemdeki başlıkları değerlendireceğiz. Sizler de görüşlerinizle fikirlerinizle programa katılmak isterseniz Twitter üzerinden Güçlü Mete yazarak bana ulaşabilirsiniz. Ya da WhatsApp kullanıyorsanız 0532 172 52 32 WhatsApp hattımızın numarası. 6 yaşındaki kız çocuğunun evlendirilmesine tepkiler çok büyük. Sosyal medya üzerinde siyasetten gelen tepkiler, mesajlar var. Bunlara biraz sonra yer vereceğiz. İddianame kabul edildi ama duruşma günü 165 gün sonrasına da verildi. Onu da hatırlatalım. Biraz sonra detaylı bir şekilde bu gelişmelere bakacağız. Kemal Kılıçdaroğlu'ndan gelen bir açıklama var adayla ilgili. Adayı altılı masa belirler dedi ve Cumhurbaşkanı nasıl biri olmalı tarifini yaptı Kemal Kılıçdaroğlu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan enflasyonla ilgili bir mesaj var sevgili dinleyiciler. Aldığımız tedbirlerin etkisiyle yılbaşından itibaren enflasyonun boynunu kırmış olacağız diyor Cumhurbaşkanı yaptığı açıklamada. Meral Akşener'den bir enteresan çıkış var. Ben masadan kalksam birileri kurban keser dedi. Yani masadan kalkmasını isteyen birilerinin olduğunu ifade etti ve onların böyle bir duruma sevineceklerini söyledi Meral Akşener. EYT ile ilgili çalışma ne durumda ve EYT'de yine mi yaşa takılacak EYT'liler? Bu merak konusu. Bakan Vedat Bilgin'den bir açıklama geldi. EYT ile ilgili en kapsamlı çalışma yapılacak. Kimsenin endişesi olmasın dedi. Devam ediyoruz gündemdeki diğer başlıklarla. Bakanlardan gelen açıklamalar var sevgili dinleyiciler. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 2022 yıl sonu hedefimiz 51,5 milyon ziyaretçi dedi. 46 milyar dolar da gelir hedefimiz var. Bir kez daha yukarı yönlü hedefi revize ediyoruz diye bir açıklama yaptı. Hulusi Akar'dan, Milli Savunma Bakanı'ndan gelen açıklama, F-16 konusunda Amerika'dan somut adımlar beklendiğini ifade etti. Biliyorsunuz işte Amerika'da değişiklik yapıldı. Yok işte maddeler kaldırıldı vesaire falan denmişti. Şimdi Türkiye diyor ki bu yetmez, somut adım gerekir. Resmi gazetede yayınlanan HSK kararnamesine göre 282 hakim ve savcının görev yeri değiştirildi. Bu da dün geceden bu sabaha gelen haberlerden bir tanesiydi sevgili dinleyiciler. Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, AK Partili meclis üyesi Hacer Çınar'a yönelik ifadeleri sebebiyle hakkında açılan davalardan beraat ettiğini söyledi ve benden özür dilenmezse hakkımı helal etmeyeceğim, size ayrıca manevi tazminat davası açacağım diye konuştu Tanju Özcan yaptığı açıklamada. Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı verilerine göre 11 ay içerisinde 2100 kişi hayatını kaybetti trafik kazalarında. Bu sene trafik kazalarında 2100 kişi hayatını kaybetti. 24.204 kişi de yaralanmış aynı zamanda. Devam ediyoruz sevgili dinleyiciler. Bu arada bu 24.204 kişi yaralanmış ve 2100 kişi de hayatını kaybetmiş. Bunlara ilişkin detaylı bilgiler de var. Önümüzdeki dakikalarda vaktimiz el verdiğince bakarız. Hırvatistan Schengen bölgesine katılıyor, onu hatırlatalım. Ve Sırbistan'a kimlikle seyahat edilecek mi sorusunun cevabı Meclis Başkanı Mustafa Şentop'tan geldi. Anlaşmanın ülkemizdeki iç onay sürecini tamamladık. Sırbistan'da da onaylandıktan sonra yürürlüğe girecek mesajı geldi. Yani Sırbistan'a kimlikle seyahat olabileceğine dair mesajı almış olduk. Daha birçok başlık var paylaşacağımız. Sporla ilgili şunu söyleyelim. Aslında sporla ilgili ama spor dışı bir olay yaşanmıştı. Göztepe Altay derbisinde hatırlayacak olursanız. İşte ardından federasyondan gelen cezalar vardı. Seyircisiz maç oynama cezası, para cezaları vardı. Ama maç yarıda kalmıştı. Ne olacaktı? İşte o da açıklandı. Şimdi Göztepe Altay maçının ardından iki takımı da hükmen mağlup ilan etti Futbol Federasyonu. Euroleague'de dün Fenerbahçe deplasmanda Alba Berlin'i 104-75 gibi farklı bir skorla mağlup etti. Yüzü de geçti yani Fenerbahçe dün ve liderliğine devam ediyor. Bu akşam Anadolu Efes deplasmanda Žalgiris'te karşılaşacak. Saat 21'de başlayacak bu karşılaşma. Ve çeyrek final maçları başlıyor Dünya Kupası'nda. Bu akşamın maçlarına baktığımızda saat 18'de Hırvatistan-Brezilya maçı var. Ve ardından da saat 22'de Hollanda-Arjantin'le karşılaşacak sevgili dinleyiciler. Yani iki çeyrek final maçı bugün, iki çeyrek final maçı da yarın oynanacak. Yarınki maçlara bakacak olursak Fas Portekiz'le oynuyor. İngiltere Fransa'yla karşılaşacak. Hatta erken final falan deniyordu. Bakalım göreceğiz İngiltere-Fransa maçından kim çıkacak yarı finale. Evet, hemen bir de döviz tablosuna bakalım. Dolar her zamanki yerinde duruyor. 18.63 şu anda sevgili dinleyiciler. Euro 19 lira 71 kuruş seviyelerinde. Gram altın biraz artmış düne göre 1076 lira şu dakikalarda ki serbest piyasada 1080'in üzerindedir. Çeyrek altın 1730 lira liste fiyatı olarak, bu da 1740-1750 liradan aşağı değildir herhalde serbest piyasada. Borsa İstanbul'a baktığımızda 4855 puanda Borsa İstanbul güne böyle başlayacak, öyle söyleyelim. Bitcoin'e döndüğümüzde ise 16.000 dolar seviyesinin üzerine çıkmış durumda. 17.209 dolar. Birkaç gün böyle 16.000 dolarlarda biliyorsunuz gidiyordu. Şimdi 17.000'i de geçti. 17.209 dolar karşılığında işlem görüyor Bitcoin. Başlıkları kısaca böyle sıraladık. Sadece bu kadar değil. Daha anlatacağımız çok konu var. Ama maalesef Türkiye'nin gündemine yerleşen şu acı hadise, şu 6 yaşındaki kız çocuğunun evlendirilmesi ve ardından buna ilişkin çıkan haberler, haberlerin ardından yaşananlar, bunlara biraz yer vereceğiz. Şimdi isim vermemek gayet doğru, doğal. HKG diye geçiyor her yerde, evet. HKG'nin kardeşleri konuşmuşlar. Demişler ki istismar falan yok. Bir etkinlik için çekilmişti o fotoğraflar diye açıklamalar yapmışlar. Yani şimdi anladığım kadarıyla aile kendisini veya işte babayı korumaya çalışıyor. Anneyi korumaya çalışıyor anladığım kadarıyla. Fakat tüm bunlarla beraber Bir Gün gazetesinin yazarı Timur Soykan bu haberi takip ediyor, çıkarmıştı ya. Onun paylaşmış olduğu tutanaklarda HKG'yi istismar eden Kadir İstekli'nin evliliğin 6 yaşında gerçekleştiğini reddetmediğine dair ifadeler var. Yani neticede tutanaklara bakıldığında tutanaklarda aksi söz konusu değil maalesef. Yani keşke işte bu haber doğru değil, aslında böyle değilmiş bakın falan diyebileceğimiz bir şey olsaydı. Ha bu arada Türkiye'de şu da enteresan bir durumdur, hep yaşanır. Şimdi bu olayı yaşatanlar değil de bunu haber yapanlarla ilgili sosyal medya üzerinde karalama kampanyası başlıyor. Yani mesela Timur Soykan'la ilgili. Yani bunu ortaya çıkartıp haber yapıyor. Ve ardından yok efendim Timur Soykan tutuklansın, şöyle olsun böyle olsun. Fark etmez işte bugün Timur Soykan, dün Murat Arel, neyse. Yani gazetecilerle ilgili de böyle bir linç kampanyası hemen başlatılıyor. Ya bu haberi ortaya çıkartan kişi değil ki bunun suçlusu. Bu yaşanmış bir olay. Gazetecinin görevi de zaten bu tip olayları ortaya çıkartmak, kamuyu aydınlatmak ve hatta bu işlerin yargıya yansımasını ve bir daha benzerlerinin yapılmamasını sağlamak. Yani tabii ki görev, yani gazetecinin görevi yargı görevi değil veya işte buna müdahale etmek değil. Ortaya çıkartır haberi, koyar. Ondan sonra yargı mı ilgilenecek, ilgilenmeyecek mi? Bütün bunlara bakılır. İşte nitekim şu anda bu gerçekleşiyor ama biraz önce programın başında da söyledim. İddianame kabul edildi. Kabul edildi de bir defa sanıklar tutuksuz yargılanıyorlar. İddianame kabul edildi. Ne zaman görüşülecek duruşma? Dava ne zaman başlıyor? 22 Mayıs 2023 tarihinde hakim karşısına çıkacaklar. 22 Mayıs. Yani Türkiye'nin büyük bir tepkiyle karşıladığı, şu anda halen daha konuştuğu bu olay 22 Mayıs'ta ancak duruşma konusu olabilecek. Yani şimdi benzer şeyleri düşünüyorum da Türkiye'de yaşanmış olan, benzer derken böyle değil de mesela ne bileyim Gülşen'in başına gelen gibi falan. Yani hemen anında nasıl işte gözaltılar vesaire falan filan, hemen tutuklama kararı, direkt içeri, ondan sonra işte hapiste kalsın biraz falan, işte tutukluluğuna itiraz reddedildi, sonra işte en son kabul ve daha sonra yurt dışına çıkış yasağı, neyse en son o da kaldırdı. Ama o süreç nasıl bir süreçti hatırlayın. Şimdi burada tutuksuz yargılama ve dava tarihi de duruşma tarihi de 22 Mayıs 2023. Yani kabul edildikten 165 gün sonrasında görüşülecek. Diyanet'ten bir açıklama gelmiş. Rüşt yaşına gelmeden evlendirme söz konusu olamaz diyor Diyanet. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan çünkü bir ses çıkmaması tepkilere sebep olmuştu. Birçok kişi niye bu konuda konuşmuyor Diyanet İşleri Başkanı diyordu. Diyanet'ten bir açıklama geldi ki işte bu açıklamada biraz önce söylediğim gibi bir rüşt yaşından bahsediyor. Devam ediyoruz, yine bu konuyla devam ediyoruz biraz daha. Mesela Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Antalya İl Müdürü Abdullah Çalışkan Twitter'da bu haberle ilgili bu haberleri inkar eden paylaşımları beğenmiş. Yani şimdi de farklı bakanlar, farklı görüşleri olanlar var diyeceğim de ya bu konuda artık görüş falan kabul edilmez. Ya şimdi insanlar olaylara farklı açılardan bakar, farklı görüşler vardır, görüşlere saygı duyulur vesaire falan, ama bu öyle bir konu değil. Bu dünyanın neresinde olursa olsun suç kabul edilecek bir şey. İnsanlık dışı bir şey. Yani yoksa işte yok ben de böyle düşünüyorum diyorsanız aynı suçun içerisinde siz de varsınız o zaman. Aynı sapkınlığın içerisinde siz de varsınız o zaman. Çok tepki var. Yani şöyle söyleyeyim. AK Parti'den başlayalım. Yani iktidar partisi olduğu için söylüyorum. CHP'den İYİ Parti'ye kadar, HDP'ye kadar birçok tepki var. Meclis başkanından tepki var. Yani birçok çevreden şu anda büyük bir tepki var. Bununla ilgili aslında muhalefetin bir bilgi talebi oldu. Bütçe görüşmelerine ara verilsin. Bu konuyla ilgili bakanlar bilgi versin denildi mecliste, ama şimdi bunun zamanı değil bütçe zamanı dendi. Ya bunu tahmin ediyorsunuz zaten, muhalefet bir şey istediği zaman şimdi onun zamanı olmuyor hiçbir zaman. Bu arada İstanbul Büyükşehir Belediyesi İmar Müdürlüğü ekipleri Hiranur Vakfı'nın kaçak yapısını mühürlemişler. Yani bugüne kadar mühürlenmemesi yanlışmış bence, ama neyse şu anda harekete geçilmiş, mühürlenmiş. HDP'den Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ 2017'den beri istismar verilerinin neden kamuoyuyla paylaşılmadığını sormuş. Bilmiyoruz yani Bekir Bozdağ buna bir cevap verecek mi? Yoksa yıllar önce yapmış olduğu o açıklama küçüğün de rızası falan şeklinde bir açıklama mı gelecek? Dediğim gibi çok fazla tepki var tüm siyasilerden. İşte mesela Ahmet Davutoğlu bu konu şeffaf bir şekilde aydınlatılmalı diyor. Vicdanlarımızı esir alan duyarsızlığa son verilmelidir diye bir açıklama yapıyor. Ya bir an evvel keşke tabii ki aydınlatılsa. Yani aydınlatılsa derken daha ne kadar aydınlatılacak bilmiyorum. İşte ses kayıtları var, konuşmalar var, iddianamede yer alanlar var. Tabii ki bir an evvel aydınlatılsın, ama şimdi 22 Mayıs'a eğer duruşma günü verirseniz, sanıklar da tutuksuz yargılanacak olursa buradan sonra... Yani ne kadar çabuk aydınlatılabilir siz düşünün. O gün gelene kadar unutacağız bunu. Biz bunu haftaya bile unuturuz. Çünkü Türkiye'de olay üstüne olay. Yani bir olay böyle uzun süre konuşulmuyor ki. Hemen gündem değişiyor bir anda. Biraz ekonomiyle ilgili başlıklara bakalım sevgili dinleyiciler. Cumhurbaşkanı diyor ki yılbaşından itibaren enflasyonun boynunu kırmış olacağız. Şimdi tabii şöyle, baz etkisi merakla bekleniyordu bu Kasım ayında, işte o nedenle bir miktar düşüş oldu. Muhtemelen Aralık Ocak gibi de bu düşüş devam edecek gibi görünüyor, ama ne kadar boynu kırılır enflasyon onu bilmiyorum. Yani keşke kırsak tabii, doğru. Yani şu anda %80'lerde resmi verilere göre, yani TÜİK verilerine göre, ama ENAG %170 diyor biliyorsunuz, %170. Zaten devlet diyor ki yeniden değerleme %122 olmalı. Yani ne kadar kırılır, nereye iner onu bilmiyorum. Yani 80'den 60'a bile inse kârdır diyebilir miyiz? Diyebiliriz. 50'ye düşse evet çok iyi, 40'a düşsün harika, 10'a gelsin muhteşem. Ama gerçek anlamda gelsin tabii, yani onu biz de hissedelim. Ama şunu da bilin ki enflasyonun düşmesi demek şu manaya gelmeyecek. Yani şu an %80, sonra %50'ye düştü diyelim. Bak fiyatlar geriledi diyeceğimiz bir ortam oluşmayacak. Neden? Çünkü enflasyon dediğimiz şey, yani birinde %80 bir artışı öyle düşünün, diğerinde %50 olmuş olacak. Yani şu ankinin üzerine aynı hızla ilerlemeyecek, daha az bir oranda artış olmuş olacak. Yani o artış olacak yoksa. Önemli olan satın alma gücü. Zaten şu anda dikkat ederseniz sizlerden gelen mesajlardan da ben bunu görüyorum ki herkes diyor ki yani şu asgari ücret zam, işte yılbaşına gelecek olan zam, tüm bunlardan daha önemli bir şey var ki bizim satın alma gücümüz. Yani şöyle mesajlar geliyor. Ya fazla zam yapmasınlar artık. Çünkü zam yaptıkları zaman, maaşa fazla oranda bir zam yaptıkları zaman hemen bir ay içerisinde onu eritecek şekilde diğer birçok şeye zam geliyor. Ya artık insanlar bu noktaya gelmiş durumdalar ya. Ya dün gelen mesajlar vardı işte, diyor ki ya 10 bin lira falan, aman ha diyor, 10 bin yaparlarsa diyor onu bir ay içinde tüketirler, hemen her şeye zam gelir, bir anda para erir diyor. Artık bunları düşünmeye başladık. Merkez Bankası Başkanı bir açıklama yapmış asgari ücretle ilgili. Yani bu asgari ücrette bir artışla beraber bunun enflasyona falan bir etkisi olmayacağını ifade ediyor. Gıda fiyatlarına ilişkin öngörümüz dışında bir durum söz konusu demiş mesela yapmış olduğu açıklamada. Kur korumalı mevduatın yükü yok diyor. Yani nasıl yükü yok, o enteresan tabii, ama netice itibariyle Merkez Bankası Başkanı bankalara da erken saatte döviz almayın diye uyarıda bulunuyor. Ve asgari ücretin enflasyon ve fiyatlar üzerinde çok etkisi olacağını düşünmüyorum diye de bir açıklama yapıyor. Peki ne olacak asgari ücret? Yani asgari ücret kaça çıkacak? Şimdi çeşitli senaryolar var. Bu senaryoları ortaya koyuyor. İşte televizyon kanalları, haberciler, ekonomistler bunlardan bahsediyorlar. Mesela %45'lik bir artışla net ücret 8 bin liraya gelir mi deniyor. Şimdi 8 bin liraya geldiğinde işverene bunun maliyeti 11.059 lira olacakmış. Şimdi bir yandan bu zammı beklerken çalışanlar diyorlar ki ya şimdi işverene de maliyeti çok olacak herhalde. İşverenin durumu da iyi değil, yani malum ekonomik kriz yaşanıyor. O zaman işveren işten mi çıkarmaya başlayacak insanları gibi bir endişe de hakim. Yani öyle ya, şimdi bakın net ücret 8 bin olduğunda işverene maliyeti 11.059 liraya geliyor. Yani bir kişinin asgari ücretlinin maliyeti 11.059 lira olacak işveren için. Yani bir işte 50 kişi çalıştırdığını, 100 kişi, 1000 kişi fabrikaları düşünün, çalıştırdığını düşünün mesela. Bütün bu maliyetleri hesaplayacaklar. Eğer mesela net asgari ücret 8.500 lira olursa, %55'lik bir artış da olabilir deniyor ama bilemiyorum olur mu olmaz mı. O zaman brüt ücret 10 bin liraya, işverene maliyeti 11.750 liraya gelecek gibi hesaplamalar yapılıyor. Tabi buralara kadar çıkar mı çıkmaz mı onu bilmiyoruz. Yani şu anda çünkü en çok konuşulan rakamlar 7.785, 7.630. Şu anda buralarda bir tartışma devam ediyor basına yansıyan kısmıyla. Ha işte dün dinleyicilerimiz de yazıyordu, diyorlardı ki son anda Cumhurbaşkanı o işe müdahale eder, seçimde yaklaşıyor. İşte 7.800 derlerse 8.000'e yuvarlar veya 8.000 derlerse 8.250 der. Der mi, göreceğiz. Veya Cumhurbaşkanı'nın biliyorsunuz yeniden değerleme oranında da bir değişiklik yetkisi var. Yani bu %122 olan yeniden değerlemeyi %50 oranında arttırabilir ya da düşürebilir. Yani artık buradan sonra arttıracağını sanmıyorum tabii de %122'yi düşürür mü? Mesela iki basamaklı bir yere %90'a falan. Çok iyimser olanlar var, %50 oranında düşürür diyorlar, yani %60'lara çeker diyorlar ki hiç zannetmiyorum. Çünkü öyle bir enflasyon maliyeti yok, yani onu daha yüksek tutmak gerekecektir. Göreceğiz. Ve bir şey daha beklenti içerisinde insanlar. Şimdi seçim öncesi EYT, emeklilikte yaşa takılanlar, istedikleri şekilde yani ilk olarak işe girdiklerinde, sigortalı olarak çalışmaya başladıkları günde neye imza attılarsa o şekilde emekli olabilecekler mi? Şimdi EYT'de ne konuşulmaya başlandı son günlerde? Bir yaş sınırı konsun dendi. İşte 48, 50, 52 neyse bir yaş sınırı. Ya iyi de EYT'nin açılımını unutmayalım. Emeklilikte yaşa takılanlar zaten. Yani emeklilikte yaşa takılanlar sorunları çözülürken bir kez daha mı yaşa takılacaklar? Buna ilişkin Bakan Vedat Bilgin yine bir net açıklama yapmadı. En kapsamlı çalışma yapılacak, kimsenin endişesi olmasın dedi. Şimdi bu kimsenin endişesi olmasın sözleri genelde bir endişe uyandırıyor bizde, öyle değil mi? Yani sizleri uyandırmıyor mu bir endişe? Çünkü daha önceki tecrübelerimiz var bizim, geçmiş tecrübelerimiz var. Aynı iktidar döneminde değişmiş olan bakanlar, kurumlar içerisindeki kişiler, değişmiş olan fikirler, görüşler. Veya daha önceki yıllarda işte farklı iktidar partilerinin görevde olduğu dönemlerde alınan kararlar. Yani bu dolayısıyla bizde endişe yaratıyor. Hele ki kimsenin endişesi olmasın sözü bir endişe yaratıyor. Çünkü şu net söylenmiyor şu anda. Ya işte iki gündür, üç gündür bakıyoruz haber kanallarında, sosyal medyada EYT'lilerle ilgili bir yaş sınırı olacak deniyor. Hayır, böyle bir programımız yok, bir yaş sınırı falan olmayacak denmiyor mesela şu anda. Yani eğer gerçekten kimsenin endişesi olmasın istiyorsanız bu konuda, en azından bu çalışma tamamlanmamış olabilir şu anda, tamam uğraşıyorsunuz. Ama tüm bunlarla beraber en azından şu anda bunu söyleyebilirsiniz. Dersiniz ki yaş konusu konuşuluyor kamuoyunda, bunu konuşmaya gerek yok. Bu bizim konumuz değil dersiniz, geçersiniz. O zaman insanlar biraz rahat ederler, endişeleri azalır en azından. Çünkü ne gelecek, ne olacak zaten bunu bekliyor herkes şu anda. Bir yandan da işte asgari ücret. Şimdi yıl sonu yaklaştığı için hem asgari ücret hem EYT, bir yandan işte enflasyon. Herkesin gündemi bu şu anda, başka bir şey değil. Ha, Türkiye'de zaman zaman gelip geçen gündemler oluyor. Mesela işte bugün programın başına bahsettiğimiz cinsel istismar, tecavüz, insanlık dışı, sapkınlık, sapıklık, ne derseniz deyin adını. Bununla ilgili konular zaman zaman gündeme geliyor, sonra unutuluyor. Çünkü neden? Üzerine başka bir konu geliyor, üzerine başka bir konu geliyor. Anlık olarak, günlük olarak bunları konuşuyoruz. Ama genel itibariyle herkesin şu anda konusu kendi cebi. Ay sonunu nasıl getireceği, İşte evinin kirasını nasıl ödeyeceği, gelen elektrik faturasını, doğalgaz faturasını, ki doğalgaz faturaları gelmeye başladı değil mi? Yani almaya başladığınız faturaları birkaç gündür, hatta daha fazladır geliyor. Kasım sonundan itibaren, Aralık başından itibaren faturaları duyuyoruz. Aşağı yukarı ya benim çevremde duyduğum şöyle, işte 2 artı 1, 3 artı 1 evlerde az kullanımda 500-600 lira civarı bir doğalgaz faturası geldiği. Ben en azından kendi çevremden duyduklarım benim bu yönde. Ha, çok daha fazlası gelenler var, yani 1000 lirayı falan geçenler var. 1000, 1500 bunlar da var, ama çok az limitte kullanıldığında, eğer kullanıyorsanız, ne kadar kullanıyorsunuz bilmiyorum ama bu civarda geldiği söyleniyor. Veya sizler de paylaşabilirsiniz bizimle. Dinleyicimiz diyor ki ülkedeki bütün ücretleri, emekli maaşları, asgari ücret, yeniden değerleme vesaire diyor, hepsini milletvekili maaşlarına endekslesinler, her yıl bu tartışma yaşanmasın diyor. Milletvekili maaşına endekslesinler derken artış oranları olarak mı söylüyorsunuz? Yoksa milletvekilinin aldığı maaş kadar mı alsın mesela emekliler, asgari ücretliler, bundan mı bahsediyorsunuz onu bilmiyorum. Çünkü o ikincisi çok zor. Yani milletvekili kendini alır o maaşı, da millete gelince o maaş kolay verilmez. Şimdi sevgili dinleyiciler, altılı masaya geçelim. Altılı masanın cumhurbaşkanı adayı kim olacak? Bu da bir diğer tartışma konusu, biliyorsunuz. Hele ki yani her ne kadar seçim resmi olarak ilan edilmiş olmasa da işte Haziran 18 falan veya erkene çekilse Mayıs. Yani şurada bir şey kalmadı, onu demek istiyorum. 5-6 ay var önümüzde. Ama Altılı Masa'nın adayı şu anda belli değil. Diyorlar ki seçimi ilan etsinler, biz hemen açıklayacağız. Peki o seçim ne zaman ilan edilecek, onu da merakla bekliyoruz. Yani kesin tarihi merakla bekliyoruz. Peki bir de Altılı Masa'nın adayı kim olacak? Kemal Kılıçdaroğlu bu konuda bir açıklama yaptı. Cumhurbaşkanı adayını belirleyecek olan Altılı Masa'dır dedi. Altılı Masa nasıl karar verirse biz o karara saygı duyarız diye bir açıklama yaptı. Yani bu ne demek? Yani ben adayım demiyor. Biz aday olmalıyız demiyor. Ya o da söylenebilir çünkü. Altılı Masa'da şöyle bir bakıldığında, siyasi partilere oy oranına göre baktığınızda o masanın en çok oy alanı kimse o aday olabilir. Yani akla mantığa uygun gelen şekliyle böyle de bakılabilir. Bundan bahsetmiyor. Diyor ki Altılı Masa ne karar verirse. Yani neticede o masadan çıkacak bu karar. Belki de başka bir aday gösterilecek. Yani bu bir sürpriz de olabilir mi? En çok merak edilen konu bu. Yani şu anda çünkü tüm görüntü Kemal Kılıçdaroğlu'nun aday olacağı yönünde. Ama bir yandan da deniyor ki hayır, Altılı Masa çok daha aklı selim davranacaktır. Bunların ötesinde bir kendi önlerine gelen anketler, çalışmalar, bunların hepsini değerlendirecektir. Ve son anda sürpriz bir adayla birden çıkabilecektir de deniyor. Deniyor. Çünkü gerçekten şu anda kesin bir şey yok ortada. Cumhurbaşkanı adayının özelliklerini sıralıyor Kemal Kılıçdaroğlu. Akil bir insan olmalı diyor. Ön yargısız olmak zorunda diyor. Söylemleri toplumun her kesimine hitap etmesi lazım diyor. Yani buradan şimdi 3 aşağı 5 yukarı ipuçları geliyor aslında. Devletin nasıl işlediğini gözlemlemesi lazım. Aksaklıkları başbakana veya bakanlıklara duyurması lazım. Meclisin açılış konuşmasını bir cumhurbaşkanı havasıyla yapması lazım. Bilgeliğiyle, öngörüsüyle olması lazım. Devletin önemli kurumlarının yanında üniversitelerle, sanat dünyasıyla da beraber olması lazım. Tarafsız olması lazım diyor. Cumhurbaşkanı adayı Altılı Masa'dan biri olması lazım mı sorusuna olabilir yanıtını veriyor. İlla olsun veya olmasın değil, bu konuda görüş beyan etmem Altılı Masa'ya saygısızlık olur. Ben o saygıyı koruyan birisiyim diyor. Yani olabilir diyor ama illa olsun veya olmasın değil diyor. Yani aslında buradan şunu da anlıyoruz. Şöyle bir katı kural yok Altılı Masa'da demek ki. Yani kesinlikle bu masanın içinde oturanlardan birisi olacak diye bir kural yok. Tabii şimdi masanın dışından birisi olacak olursa da zaten o siyasi partilere bağlı olan birisi olacaktır diye tahmin ediliyor. Devlet Bahçeli biliyorsunuz benim tercihim sınıf arkadaşım demişti, hatırlarsanız. Bu soru da soruldu kendisine. Dedi ki yorum yapmayı doğru bulmam, bir gerçeği söylüyor, sınıf arkadaşıyız, aynı okulda okuduk, aynı dönemde mezun olduk, dolayısıyla bir sorunumuz yok, özel bir yakınlığımız olmadı diyor. Kılıçdaroğlu Devlet Bahçeli ilişkin böyle bir açıklama yapıyor. Bahçeli bunu sonra hani gerçekten ister anlamında mı söyledi, yoksa bir espri mi vardı, bir ironi mi vardı, daha çok ironik olarak algılandı ama çok fazla detayı çıkmadı bu konunun ortaya, biliyorsunuz. Belki önümüzdeki hafta falan grup toplantısında çıkar, farklı bir açıklama gelir, görürüz. Bu arada Kemal Kılıçdaroğlu 14-17 Aralık tarihlerinde Almanya'ya gidiyor. Yani yurt dışı biliyorsunuz seyahatleri yapıyordu, Almanya'yı ertelemişti. Şimdi Almanya'ya gidecek, onu da hatırlatalım. Geçen sene Aralık ayındaki doğalgaz faturama baktım diyor dinleyicimiz. 860 lira ödediğim fatura, yani Aralık ayı dediğiniz herhalde Kasım'da kullandınız ama Aralık'ta gelen doğalgazdan bahsediyorsunuz. Şimdi aynı şekilde yaktım, 2560 lira yapıyor diyor. Yeni gelen faturadaki birim maliyete göre demiş, Bursa'dan göndermiş mesajını. Ha şu an gelmedi anladığım kadarıyla da aynı şekilde bir harcama olursa birim maliyete baktığında 2560 lira olur diyor 860 lira yerine. Faturası gelenden duyarsak tabii daha iyi olur şu anda. Meral Akşener'in bir açıklaması vardı, onu da söyleyelim, sonra bir reklam arasına gidelim. Ben masadan kalksam birileri kurban keser dedi. Yani altılı masadan İyi Parti'nin kalkmasına sevinecek olanlar var dedi. Burada yani bilmiyorum, herhalde Cumhurbaşkanı'na da böyle bir mesajı olabilir gizliden gizliye. Çünkü Cumhurbaşkanı Erdoğan İyi Parti'yi, Meral Akşener'i kendi ifadesiyle uyarmıştı masadan ayrılması konusunda. Muhtemelen oraya gönderilmiş olan bir mesaj diye tahmin ediyorum. Bir reklam aramız var. Reklamlardan sonra yeniden buradayız. Kripto Odası devam ediyor. Reklamların ardından yeniden sizlerle beraberiz. Gündemdeki başlıkları değerlendirmeye devam ediyoruz. Sizlerden gelen mesajlarla birlikte tabii ki. Arzu Hanım diyor ki altılı masa liderleri neden çıkıp tarikat ve cemaat yurtları kapatılsın demiyor? 3-5 oy için mi bunlar, yoksa ama bizim oyumuzu kaybediyorlar diyor gönderdiği mesajda. 94 SSK girişliyim. Normalde bir sene sonra emekli olacağım. EYT çıkarsa alacağımız emekli maaşı düşük mü olacak? Herkes onu merak ediyor. Çok haklı dinleyicimiz. Dolu Metrobüs Kullanıcı adlı dinleyicimiz göndermiş de. Çok haklı. Bir yandan insanlar bunu da merak ediyor. Yani acaba ben EYT ile emekli olursam alacağım emekli maaşı daha mı düşük olacak şimdi? Yani böyle bir şart mı? Aslında hiçbir şarta koşula bağlanmayacak falan deniyordu ama acaba buraya mı gidiyor? Yani sen EYT ile erken yaşta emekli olursan alacağın emekli maaşın şu kadar olur. Hayır, olmazsan, devam edersen, normal bizim istediğimiz gibi sen emekli olursan o zaman bu kadar olur mu denecek. Veya işte şu yaşa kadar olursan bu kadar alırsın, bu yaştan sonra olursan bu kadar alırsın mı denecek. Yani nasıl bir şarta, nasıl bir koşula bağlanacak, insanlar bunu merak ediyorlar. Serkan Bey diyor ki maalesef Mayıs ayına kadar biz bu olayı unutacağız. Amaçları da o zaten, olayın unutulması. Yoksa bunun gibi yüzlerce olay var, çirkin olay var demiş gönderdiği mesajda. Evet, yani bu tip olaylar maalesef hemen unutuluyor. Bir kez daha söyleyelim dinleyicimizin ifade ettiği gibi. Milyonlarca EYT'lileri hakları için yıllarca beklettiler diyor dinleyicimiz. Ya yani milyonlarca değil anladığım kadarıyla o sayı da. Neyse, oy uğruna tam bizim için bir şeyler yapılacaktı ki bir avuç patron ses çıkarınca hem yeniden yaş haddi konuşulmaya başlandı hem de ertelendi diyor. Aslında şöyle söyleyeyim. Yani şu an için, şu geldiğimiz dönemde artık bir erteleme yok. Yani Aralık ayında bu EYT planlaması programı yapılacak ve açıklanacak, kamuoyuyla paylaşılacak. Ve muhtemelen işte Ocak ayından itibaren, Ocak veya Şubat bilemiyorum, o aylarda da artık uygulamaya girecek gibi görünüyor. Devam edelim. Bursa'dan yazıyorum. Kızım özel bir okula gidiyor. Birinci sınıfta okuyor. İkinci sınıfa kayıt yenilemek için bizden tam %110 zam istediler. Geçtiğimiz sene de bu kayıt yenileme zamanında kayıt yeniledikten sonra, yani Şubat ayından sonra hükümet özel okullar için en fazla %36 zam yapılabilir diye yasa çıkardı. Lütfen sesimizi duysunlar. Kayıt yenileme yapmadan bunlara Milli Eğitim Bakanlığı baksın, takip etsin diyor. Netice itibariyle Milli Eğitim Bakanlığı'na, evet, dinleyicimizin veya dinleyicimiz gibi olan birçok dinleyicinin, birçok velinin talebi vardır. Özel okullar fiyatlarını belirlemeye başlıyorlar. Yani Aralık'ta, Ocak'ta, Şubat'ta. Netice itibariyle dinleyicimiz de diyor ki haklı olarak, bir orandan bahsedilecekse bu oranı erken ortaya koyun diyor. Ha, bu arada şunu da söyleyeyim, okullar da bir hayli zordalar. Okullar ne yapacaklar? Yani onlar da mesela çalışanlarına, tüm personeline, öğretmenlere, öğretmenlerine hepsi bir zam yapacak elbet. Giderler arttı. Gider kalemleri nasıl bizim işte evimizde, işimizde artıyorsa orada da gider kalemleri artıyor bir yandan. Onlar ne yapacaklar gerçekten? Devam edelim. En düşük ayarda yaktığımız halde 980 lira geldi. Havalar iyice soğuduğunda 3 katı olacaktır eminim. Bu arada Ankara'dan yazıyorum, kış gelmedi daha diyor. Ki yani Ankara'dan yazıyor ve kış gelmedi daha diyor. Biz İstanbullular için o Ankara'nın soğuğu kıştır bayağı, öyle söyleyeyim. Ama şimdi 980 lira geldi diyor. Geçen sene Kasım ayı kullanımı için gelen fatura 470 lirayken bu ay 1170 lira ödedim. 38 derecede sabit 30 günlük kullanım, 2+1 evde 3 kişi yaşıyoruz diyor. Bakar mısınız? Yani 2+1 ev, yani evin boyutu açısından baktığımızda, hacmi açısından baktığımızda ve 2+1 eve 1170 lira geliyor Kasım ayı faturası. Yani Aralık, Ocak, bunlar ne olacak acaba? Günaydın diyor dinleyicimiz. Geçen yıl Kasım ayında doğalgazın 250 metreküpüne 585 lira ödemiştim. Bu yıl Kasım ayı faturam 152 metreküpe 961 lira. Yani harcaması neredeyse yarı yarıya azalmış ama ödediği miktar neredeyse iki katına çıkmış. Doğalgaz faturaları tabii işte Kasım ayı faturaları gelmeye başlayınca şimdi herkes bunu konuşmaya başladı. Ki bakın Aralık başında doğalgaza bir zam gelebilir deniyordu, gelmedi. O zam ne zaman gelecek sizce? Yılbaşı gecesi olur mu? Yani yılbaşı gecesi saat 12'den sonra pazar gününe uyandığımızda, hani pazar günü de çok konuşulmaz falan, pazartesi gününe belki unutulur gibi şeyler düşünülebilir mi? Peki devam ediyoruz, gündemdeki diğer başlıklara da geçelim biraz sevgili dinleyiciler, onlardan da bahsedelim. MHP'den cinsiyet değişikliğine karşı bir teklif var. Yani şimdi tam anlaşılmadıysa konu detaylandıralım biraz. Tıbbi zorunluluk dışında cinsiyet değişikliğini yasaklayan bir kanun teklifi hazırlıyor. Daha doğrusu hazırladı MHP. Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız bunu duyurdu. Ve bu teklifi önümüzdeki günlerde Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne getireceğiz diyor. Herhalde konu anlaşıldı değil mi? Yani tıbbi bir zorunluluk yoksa bunun dışında cinsiyet değişikliği kimse yaptıramasın, bu yasaklansın diyor. Yani dünya nerede, biz neredeyiz? İsteyen istediğini yapmakta özgür değil mi? Birçok şey var ama ve konuşmamız gereken konu şu anda bu mu? Ya biz neler konuşuyoruz? İnsanlar neyin peşinde? İnsanlar şu an ekonominin kendi ceplerinin derdindeler. Bütün bunlar konuşuluyor. Emeklilikte yaşa takılanlar, asgari ücret, enflasyon, işte hayat pahalılığı, alım gücünün düşmesi ve işte bu kadın cinayetleri veya işte bu daha yeni konuştuğumuz tecavüzler, çocukların 6 yaşında evlendirilmesi, cinsel tacizler, istismarlar, sapıklıklar, sapkınlıklar, Türkiye'nin yabancı nüfus problemi. Yani tüm bunları konuşurken, biz konuşmaya çalışırken bir yandan işte böyle bir kanun teklifi hazırlanmış. Aynı zamanda olası bir LGBTİ propagandasını da engellemeyi istediklerini de kaydetmiş. Yani şimdi bunu MHP getirecekse bu kabul edilir. Yani MHP getirir bunu, AK Parti ile birlikte kabul ederler ama meclisin şu anda gündemi bu mudur yani? Zaten bütçe konuşulurken, bütçe konuşulurken diyorum ama konuşulmaya çalışılırken diyeyim hatta. Çünkü tam da konuşulamıyor biliyorsunuz, kavga dövüş, itiş kakış, hakaretler falan birçok şey var. 282 hakim ve savcının görev yeri değişti. Resmi gazetede yayınlandı bu karar. Bunu bir kez daha hatırlatalım, programın başına bir başlık olarak aktarmıştık. Şimdi Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar diyor ki F-16 konusunda Amerika'dan somut adımlar bekliyoruz diyor. Haklı tabii bu açıklamada, çünkü Amerika'da her ne kadar işte efendim yasal düzenleme yaptık, işte Türkiye'ye F-16 satışına kısıtlayıcı koşulları getiren bu maddeleri buradan çıkardık, tasarının son halinden çıkardık denilse de neticede uygulamaya bakmak lazım. Yani bunu sahada görmek lazım. Yoksa açıklama yapılır. İşte şöyle yaptık, böyle yaptık. Burada iyi polis kötü polis olurlar mesela. Yani derler ki biz efendim bunu kaldırdık, gördünüz bakın. Ama işte bunu şeye bırakıyorlar. Şöyle söyleyeyim, başkana bırakıyorlar. Yani Amerikan başkanına. Yani şu an için Joe Biden'a bırakıyorlar. Yani Joe Biden'a diyorlar ki sen eğer inanıyorsan bu ülke, işte burada Türkiye söz konusu, Türkiye bunu NATO güçlerine karşı, NATO ülkelerine karşı daha doğrusu kullanmayacak, sen buna inanıyorsan onayla diyorlar. Şimdi ama yine de orada Yunan lobisi, Rum lobisi faaliyetine devam ederken içlerindeki senatörler de diyorlar ki biz buna engel olmaya çalışacağız. Yani iyi polis kötü polisten kastım bu. Yani belki de diyecek ki Joe Biden, ben yapmak istedim ama yine engel oluyorlar bana. Yani ben aslında istiyordum falan. Ya dolayısıyla gerçekten de bunu somut adım olarak görmek gerekiyor. Hele bu işin içinde Amerika varsa. Programın başında söylemiştim, bir kez daha söyleyelim. Yıl sonu için turist hedefi güncellendi. Yani hem gelir hedefi güncellendi, hem sayı hedefi güncellendi. Yukarı yönlü güncellendi. Onu bir kez daha hatırlatalım sevgili dinleyiciler. Veda ederken şunu da söyleyelim. İstanbullulara söylüyorum bunu. Ulaşımda kullanılan İstanbul Kart'ta yeni bir dönem başlıyor. 1 Ocak 2023'ten itibaren İstanbul kartlarını kişiselleştirmeyenler kartlarını kullanmaya devam edebilecek ama özel aktarma, ücret iadesi ve resmi tatillerde ücretsiz seyahat gibi haklardan faydalanamayacaklar. O nedenle eğer bunlardan faydalanmak istiyorsanız İstanbul kartınızı güncelleştirmeniz, daha doğrusu kişiselleştirmeniz gerekecek. Bunu da altını çizerek hatırlatalım sevgili dinleyiciler. Artık veda vakti geldi. Cenkere Teknik Basar'a teşekkür ediyoruz. Biraz sonra Güzel Şeyler programında Bedia Ceylan Güzelce sizlerle birlikte olacak. Kafa Radyo'da saat 12'ye dek. Pazar akşamı saat 21 ile 23 arasında nostalji yüklü bir yolculukta Sarı Tramvay'da beraberiz. Pazartesi günü yine burada olacağız. Hepinize sağlıklı ve güzel bir hafta sonu diliyorum. Şimdilik hoşça kalın.